Ayrım 6, Atatürk sesleniyor, Hıfzı Topuz, sayfa 77. İstiklal Savaşı'nın sona erdiği dönemde Mustafa Kemal Paşa İzmit'te İstanbul gazetecileriyle bir basın toplantısı yapmıştı. Ahmet Emin Yalman da toplantıya katılanlar arasındaydı. Yalman anılarında o toplantı sonrasını şöyle anlatıyor. Gazi beni bir tarafa çekti ve dedi ki, sen arkadaşlarınla birlikte İstanbul'a dönme, benimle kal, birlikte Ankara'ya gidelim. Gazeteci sıfatıyla sonradan çok memnun kalacaksın. Bu sözleri söylerken büyük liderin ne anlatmak istediğini bilmiyordum. Neden sonra öğrendim. Başlamak üzere bulunan büyük taarruza beni tek gazeteci olarak yanına almak istiyordu. Öyle anlaşılıyor ki röportajlarımdan memnun kalmış ve bana gazetecilik hayatımın en büyük fırsatını vermeyi düşünmüştü. Bunu bilmediğim için gaflet içinde şu cevabı verdim. Ben yeni nişanlandım. İstanbul'dan sürekli ayrılmak benim için güçtür. Fakat sık sık Ankara'ya gelirim. Gazetecilik görevlerimi yaparım. Ahmet Emin Bey anılarını şöyle sürdürüyor. 1936 yılının Ocak ayının ilk günleriydi. Gazetecilik mesleğinden ayrılalı çile dolu 10,5 yıl geçmişti. Bir akşam Ankara'da eşim Rezzan ve birkaç Amerikalı arkadaşımla birlikte ünlü Karpiç lokantasına uğradık. Birdenbire ortalık karıştı. Atatürk dostlarıyla beraber geliyor sözü ağızdan ağıza dolaştı. Bize yakın bir masayı kendisi için hazırladılar. İlk düşüncem savuşmak olmuştu. Eski muhalefet gazeteciliğimden ve İstiklal Mahkemesi maceramdan sonra Atatürk'ten ne muamele göreceğimi kestiremiyordum. Atatürk'ün masasında bulunanlardan Kılıç Ali Bey bizim masaya yaklaştı ve eşimi dansa davet etti. Dansları bittikten az sonra Atatürk'ün yaveri yanıma geldi. Atatürk'ün masasında bulunan hanımlardan birini dansa davet etmemin uygun olacağını kulağıma fısıldadı. Atatürk'e saygılarımı belli etmemin zamanı gelmiş olduğuna karar verdim. Atatürk'ün dansta bulunduğu bir sırada masasına yaklaştım ve Kılıç Ali Bey'e dedim ki, ''Uzun yıllardan beri büyük lidere saygı ve sevgimi belli etme fırsatından mahrum kaldım. Bunu yapmama izin verirler mi?'' Atatürk masaya dönünce ikisi arasında kısa bir konuşma oldu. Sonra Atatürk'ün sağına ve soluna birer iskemle kondu. Yaver eşimle beni masaya davet etti. Atatürk'ün geldiği duyulunca lokanta dolmuştu. Yüzlerce kişi bize bakıyordu. Bütün ömrümde başımdan geçenlerin en heyecanlısını yaşıyordum. Atatürk'ün ne kadar hoş bir kişiliği olduğunu ayrıntılarıyla anlatacağım. Atatürk her şeyden önce ne içeceğimizi sordu. Masamızda vodka içtiğimiz için buna devam etmek istediğimizi söyledik. Bunun üzerine unutmayın dedi. Vodka su karıştırmadan içilir. Az sonra bana döndü. Asıl mesleğinizden uzak düştünüz. Bu halinizden memnun musunuz? Ben daha ağzımı açmadan eşim Rezzan cevap verdi. Ben memnun değilim. Bir gazeteciyle evlendim. Bir süre sonra iş adamı oldu. Ben buna razı değilim. Bu sözler Atatürk'ün pek hoşuna gitti, güldü. Bana yeniden sordu. Gazeteciliğe dönmeyi istiyor musunuz? Elbette dedim. Mesleğimin dışında geçen yıllar bana ağır kürek mahkumluğu cezası gibi geliyor. Öyleyse söyleyeceklerime iyi dikkat ediniz. Size soracağım soruya doğru cevap verirseniz yeniden gazetecilik edebilirsiniz. Uzun yıllar önce benim Selanik Askeri Rüştiyesi'nde çok sevdiğim bir yazı hocam vardı. Bu hoca bende bazı yetenekler görmüş, bütün derslerden tam numara almam dikkatini çekmişti. Sınıfın birincisi olmamı sağlamak için yazımın adeta okunmaz gibi olmasına rağmen bana yazı dersinden tam numara verdi. Aradan yıllar geçti. Bu süre içinde ülkeme ve barış davasına bazı hizmetlerde bulunduğumu sanıyordum. Hocamın oğlu siyaset meydanında karşıma çıktı. Bütün hizmetlerime karşılık bana 0 numara vermeye kalkıştı. Buna ne diyeceksiniz? Büyük bir heyecan içinde dedim ki, barışa olan hizmetlerinize değer vermek bakımından hiç kimseden geri sayılmamı kabul edemem. Yaptıklarınıza o kadar değer veriyorum ki her şeyin aynı ölçüye uymasını isterim. Eleştirilerim bundan kaynaklanıyordu. Araya bazı yanlış görüşlerim de karışmış olabilir. Zaman zaman yanılmış olabilirim. Ama size karşı sevgim daima sınırsızdı ve eleştirilerimdeki iyi niyet pürüzsüzdü. Ben hiçbir siyasi emeli ve hırsı olmayan bir gazeteciyim. Konuştukça heyecanlanmıştım, gözlerim dolmuştu. Atatürk cevap verdi. İyi niyetinizi biliyorum. Şimdi bana söylediklerinizi halka ilan etmeye hazır mısınız?
Hazırım.
O halde size dikte edeceğim açıklamayı not ediniz. Kağıt ve kalem buldum. Gazetecilikteki alışkanlığın etkisiyle eski harflerle not tutmaya başladım. Atatürk sağdan sola doğru yazdınız. O garip şeyler ne oluyor? Özür diler gibi cevap verdim. Stenografi. Bunu unutunuz. Yeni Türk harflerini her vesileyle kullanınız, ona alışınız. Eski alışkanlıkları bir yana bırakmazsak yeni harfler kök tutmaz. Atatürk'ün dikte ettiği ve benim not ettiğim açıklama şuydu. 10 yıldır mesleğimden uzak düştüm. Bu zaman bir milletin hayatı için kısa bir dönemdir. Fakat kişilerin hayatında çok yer tutar. 10 yıl önce tabiat kuvvetlerinin gidişine ayak uydurmakta zorluklar geçirdim. Bu ne benim kabahatimdi ne de tabiat kuvvetlerinin. Tecrübe alanlarında 10 yıl ders gördükten sonra bir Türk şairinin bu memleketi haraplıktan kurtaracak bir adam yok mudur diye sorduğu soruya evet var diye cevap veren adamla yeniden bir işbirliğine girişmeye hazırım. Dipnot, Namık Kemal'in ünlü şiiri. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? Atatürk dedi ki yazdıklarınızı yüksek sesle okuyunuz, herkes duysun. Okumaya çalıştım, beceremedim. Heyecanım derindi. Çocukluğumdan beri sevdiğim mesleğimin kapıları bana açılıyordu. Atatürk ne kadar heyecanlı olduğumun farkına vardı ve şöyle dedi. Siz çok heyecan içindesiniz, okuyamayacaksınız. Bırakın da bunu eşiniz okusun. Eşim rezzam bir iskemleye çıktı, açıklamayı yüksek sesle okudu. Lokantada bulunanlar bunu hararetle alkışladılar. Bu Türk basınında daha geniş bir tartışma özgürlüğü döneminin açılmasının bir müjdesiydi. Atatürk eşime teşekkür ettikten sonra şöyle dedi. Siz akıllı ve cesaretli bir Türk kızısınız. Yunan ordularına karşı girişime hazırlandığım genel saldırışa tek gazeteci olarak yakından tanık olma fırsatını kocanıza vermiştim. Özür dilemiş ve henüz nişanlandım demişti. Kendisini eleştirdim ve bir aile bağı kuran bir adamın ülkesine hizmet için kaybolduğuna inandığımı söyledim. Şimdi bu sözümü geri alıyor ve kendisini mazur görüyorum. Ta başında ben de sizin gibi akıllı bir kızla karşılaşarak bir aile kursaydım, bütün hayatım başka bir yön alırdı. Ne yazık ki talihim iyi gitmedi. Oturduğum masada birden fazla kişi tanıyorum ki evlenmedeki hatalarını ikinci bir evlenmeyle düzeltmişlerdir. Kılıç Ali buradadır. Ben bunu yapamadım. Biricik tesellim şudur. Her türlü bağlardan azadeyim. Görevlerime gereken zamanı ve enerjiyi ayırabiliyorum. Kendi özel yaşamıma istediğim cereyanı verebiliyorum. Göreneklerim ve protokolün esiri değilim. Sofrada neden gençler yok? Atatürk'ün sofrasında yer almak o dönemde gençlerin hiç ulaşamayacakları bir ayrıcalıktı. Ankara'da bürokraside sivrilen bazı gençler durumdan sızlanıyorlar ve bunu gaziye duyurmaya çalışıyorlardı. Bu gençlerden biri de Dışişleri Bakanlığı'nın genç diplomatlarından Cemal Hüsnü Taray'dı. Cemal Hüsnü Bey günün birinde bu düşüncelerini İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya söyleyecek olmuş. O da bunu hemen Çankaya'ya duyurmuş. Atatürk Cemal Hüsnü Bey'in bu önerisinden çok etkilenmiş ve hemen kendisini köşke çağırtarak şöyle demiş. Çocuk, seni niye çağırttım biliyor musun? Hayır paşam. Bak çocuğum, sen beni hacir altına almak istiyormuşsun. Yani elimi kolumu bağlamak istiyormuşsun. Estağfurullah efendim, haddim mi? Sofraya yalnız gençleri çağırmamı istiyormuşsun. Şimdi beni iyi dinle, sana anlatayım. Kurtuluş mücadelesi için yola çıktığım zaman bana inanmış olanlar, benimle beraber gelmişler, davaya baş koymuşlar ve canlarını bana emanet etmişlerdi. Bir an bile benden ayrılmayarak türlü eziyet ve cefaya katlandılar. Hepsi bana canla başla bağlılar. Benim onlara vefa borcum büyüktür. Hiçbirini bırakamam. Ama sofram genç aydınlara açıktır ve daima açık olacaktır. Ben dostlarıma ne yaptım, ne verdim? Onların da inandıkları düşüncelerimi yerleştirmek için onları meclise soktum. Orada bana yardımcı oluyorlar. Fakat hiçbirini bakan yapmadım. Bakanlıkların başlarına hep sizin gibi okumuş gençleri getirdim. Şimdi durumu iyice kavradın mı çocuk? Cemal Hüsnü çok haklısınız, bunu hiç böyle düşünmemiştim demiş ve gözlerinden yaş akıyormuş. Paşanın ellerine sarılarak öpmüş. Paşa da kendisine gerekli cevabı verdiği için çok mutluymuş. Cemal Hüsnü'yü o akşam yemeğe alıkoymuş. Akademi gibi bir sofra. Eski bakanlardan Yusuf Hikmet Bayur da Atatürk'ün sofrası konusunda şöyle der. Atatürk herkesin sofrasına çağırdıklarının, gezilerde de halktan kimselerin düşüncelerini öğrenmeye önem verirdi. O bazı devlet adamları gibi düşüncelerin saklanmasından ve büyük adamın eğilimine göre dil kullanılmasından hiç hoşlanmazdı. Afet Hanım, yani Afet İnan bir yazısında Atatürk'ün sofrasını şöyle anlatır. Benim tanık olduğuma göre Atatürk'ün çevresinde toplananlar çok çeşitliydi. Gündüzleri çoğunlukla özel kütüphanesinde daima birkaç kişiyle ya çalışır ya da onlarla konuşmalar yapardı. Bunlar otomobil ya da motor gezintilerinde de devam eder ve çoğunlukla Ankara'da çiftlik evlerinde ya da oraya toplanmış olan halk ile doğrudan doğruya belirli sorular üzerinde olurdu. Akşam toplantılarının ilk konuşmaları günün önemli siyasal konularından oluşurdu. Ondan sonra da genel kültür konuları ele alınırdı. Gece toplantılarında kitaplıktan kitaplar gelir, pasajlar okunurdu. Salonda elektrikle dönen bir kara tahta vardı. Bu tahta Florya Deniz Köşkü'ne ve Dolmabahçe Sarayı'na da konmuştur. Sofra bazen bir okul manzarası alırdı. Dipnot, Afet İnan. Mustafa Kemal Atatürk'ten yazdıklarım. MEB 1975 sayfa 20-21. Gazi'nin 1909'dan ölümüne kadar Trablus'ta, Çanakkale'de, Erzurum'da, Sivas'ta ve Ankara'da hiç yanından ayrılmayan Kocaeli Milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit de aynı konuda şöyle der. Atatürk büyük işler hazırlarken asla alkole iltifat etmezdi. Nitekim Erzurum'dayken biz içerdik, ona teklif ettiğimizde kabul etmez, yalnız kahve içerdi. Herhangi bir konuda karar vermeden önce herkesin düşüncesini sorardı. Küfürü sevmezdi. Çok sinirli olduğu zaman da inadı ile ünlü hayvanın adını söylemekle yetinirdi. Korkunç derecede bir irade gücü vardı. Hüsrev Gerede de sofra konusunda şöyle diyor. Sofra eski şairlerimizin dedikleri gibi içki ve safahat sofrası değildi. Bu sofra seciyeli, değerli arkadaşlar ve devlet adamları için bir mektepti. Atatürk direktiflerini burada verir, devrim alanında yapacağı büyük işlerin projesini burada anlatır, tarih, dil ve kültür tartışmalarını burada yapmaktan hoşlanırdı. Bilgisine ve kafasına güvendiği arkadaşlarını burada sınava çekerdi. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na göre Atatürk sofrada konuşulanların dedikoduya yol açmamasına da özen gösterirdi. Sofrada bulunan kız kardeşi Makbule Hanım'ın devlet işlerine karışmasına asla izin vermezdi. Bir akşam da sen yorgunsun gidip yatabilirsin diyerek onu sofradan uzaklaştırmıştı. Sofrada şiir ve edebiyat konularına da önem verilirdi. İsmail Müştak Mayakon'dan Tevfik Fikret'in şiirlerini dinletirdi. Behçet Kemal Çağlar da kendi şiirlerini okurdu. Dipnot, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Atatürk İletişim Yayınları 1982 sayfa 118. Kılıç Ali de Atatürk'ün sofrasını akademiye benzeterek şunları yazıyor. Atatürk'ün en büyük zevki sofrasıydı. Çok alçak gönüllü olduğu için bize her zaman şöyle derdi. Bir lokma ekmek, bunu birkaç yakın arkadaşla oturup birlikte yemek ve içmek bana yeterlidir. Dipnot Kılıç Ali adı geçen eser sayfa 186. Sofraya bir bizim gibi sürekli katılanlar vardı, bir de milletvekilleri ve milletvekili olan gazeteciler arasından davet edilenler. Ayrıca büyükelçilerden, komutanlardan, kendisinin eski dostlarından her gruptan ara sıra davet edilenler de vardı. Atatürk'ün sofrasına hiç kimse izinsiz ve davetsiz gelemezdi. Ancak Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın ayrıcalıkları vardı. Bunlar her zaman ve her gerek gördükleri zaman hangi saatte olursa olsun sofraya gelebilirlerdi. İsmet Paşa sık sık hemen hemen her gece sofraya gelirken son zamanlarda ziyaretlerini seyrekleştirmişti. Tevfik Rüştü ile Şükrü Kaya ise sofraya sık sık gelirlerdi. Atatürk çok düzenli ve çok dikkatli bir insan olduğu için sofrasında da düzen arardı. Sofraya otururken her şeyin yerli yerinde olmasına özellikle dikkat ederdi. Sofranın düzeninde tabaklarda, çatal ve kaşıklarda bir çarpıklık, bir yanlışlık görse bunları bizzat düzeltir ve ondan sonra sofraya otururdu. bu düzene yalnız kendi evinde değil, davetli olduğu başka yerlerde de dikkat ederdi. Duvarlardaki tabloların düzgün takılıp takılmadıkları hemen dikkatini çeker, tablonun karşısına geçerek biraz sağa, hafif aşağıya diye tabloyu düzelttirirdi. O sofra bir yemek sofrası, bir eğlence sofrası değil, bir çeşit akademi, adeta bir çeşit dershaneydi. Sofranın karşısında her zaman bir kara tahta, üzerinde tebeşirler ve silgi de hazır bulunurdu. Bu sofrada iç politika, dış politika, ekonomi, tarih, coğrafya, dil gibi çeşitli konular ve günün önemli sorunları görüşülürdü. Atatürk'ün sofrasında yapılmayan, yapılmasına izin verilmeyen tek şey dedikoduydu. Atatürk ve uyku. Sabahlara kadar süren bu sofralardan sonra Atatürk acaba uyuyacak zaman bulabilir miydi? Bütün yakınları onun çok az uyuduğunu anlatırlar. Cevat Abbas Gürer bu konuda özetle şöyle diyor. Atatürk uykunun dostu değildi. Zaman zaman geçirdiği kısa hastalıkların dışında sabah güneşini görmeden yatağa girmezdi. Genelde uykuda geçirdiği zamana çok acırdı. Bir gün bana şöyle demişti. Hayat pek kısa. Çocukluk ve mektep zaman hayatının bir bölümünü alıyor. Geriye kalan zamanı yarıya indiriyor. Uykusuzluğu gidermek ve vücuda dinlenme gıdasını verecek komprimeler icat edilse, bir gün o da olacaktır. Nitekim tıp insanı uyutmak için pek güzel ilaçlar yapmışlardır. Dipnot: Turgut Gürer, Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer, cepheden meclise büyük önderle 24 yıl, Gürer Yayınları 2006, sayfa 344. Atatürk'ün enerjisi de onu uyutmazdı. Uzun süren bazı akşam yemeklerinde davetlilerin bir kısmı yorulurdu. Arkadaşlarının tahammüllerinin tükendiğini gözlerinden anlayan Atatürk, onlara birkaç tuzlu leblebi ya da şam fıstığı vererek uykularını açmaya çalışırdı. Laubali olduğu arkadaşlarını da yüzlerini yıkamaya yollardı. Aktif olmadığı zamanlarda evde haritaları açar, cephe haberlerini inceler, resmi tebliğlerde gizlenen gerçekleri bulur, sabahlara kadar savaşan orduların hareketlerini inceler ve gelecekte ne gibi kararlar alınması gerektiğini bulduktan sonra yatardı. Mütareke günlerinin geceleri hep uykusuzluk ve azaplar içinde geçerdi. Hemen söyleyeyim ki o kasvetli günlerde maneviyatı zerre kadar sarsılmadı. Aksine bu karanlık ve ümitsiz günlerde aziz milletin kurtuluşu planlarını hazırladı. 19 Mayıs sabahı doğan güneşle Samsun'a ayak basan Atatürk, Lozan barışına kadar uyku yüzü görmedi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıyor. Bir gece, ah o geceyi hiç unutmayacağım. Gündüz gibi aydınlık bir Ağustos gecesiydi. Ankara tepelerinin birinde boz renkli bir binanın çıplak ve dar odasında onunla karşı karşıyayız. Aramızda üstü bir harita ile örtülü küçük bir masa var. Perdesiz açık bir pencereden giren ay aydınlığına karışmış bir gaz lambası ışığı onun yüzüne bir mevta, yani ölü solukluğu veriyordu. Haritanın bir noktasına uzun parmağını uzattı ve helezonlu bir çizgi çizerek şöyle dedi. Şimdi buradayız. Kuvvetlerimiz Eskişehir'in kuzey ve güneyinden yavaş yavaş geri çekiliyor. Gece serin, aydınlık ve yürüyüş için elverişlidir. Fakat bu tatlı hava günün yorgunluğundan sonra insanı uyutabilir. Ben çok defa yürürken uyuyan askerler gördüm. Hele at üstünde. Bizim arkadaşlardan bir süvari alay komutanı yalnız at sırtında rahat uyuduğunu söylerdi. Yatağına girince uykusu kaçarmış. Askerlik çok garip bir şeydir. İnsanın bütün özellikleri orduda belli olur. Dipnot: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, adı geçen eser, sayfa 52. Bum bum başladı. Atatürk savaşı da spor yapar gibi yapardı. En güç durumlarda ordunun başına geçtiği zaman düşmanı yenmekten büyük zevk duyardı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu konuda şöyle diyor. O mesleğinin aşığıydı. En içten ve heyecanlı bir cenk sanatçısıydı. Muharebe günlerinde yüzü emsalsiz bir biçimde parlar, neşesi ve dinamizmi artar, gözleri yaratış anındaki bir şairin coşkusu ile ilahi kıvılcımlar saçardı. Harp günü onun bayramıydı. Trompet sesleri duyunca şahlanan cins bir küheylan gibi top tüfek gürültüleri arasında kahkahalarla gülerdi. Yanındakilerle şakalaştığı görülürdü. Vücudundan taşan destani heyecan bütün çevresine yayılırdı. Bazen de çocuklaşırdı. Her büyük sanatkar gibi her gerçek kahramanın yüreğinde bir çocuk yatar. Çünkü bunların ruhları doğaya o kadar yaklaşmıştır. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'na giderken bir yandan yol hazırlıkları yapıyor, öte yandan yanındakilere dönerek "Ey çocuklar, bum bum başladı, bilesiniz" diye gülüyordu. Bu haliyle tıpkı futbol maçına koşan sporcu bir delikanlıyı andırıyordu. Sporcu evet, Mustafa Kemal muharebeyi kinsiz, öfkesiz ve korkusuz bir spor gibi yapardı. Maçı kazandıktan sonra da defne çelenkleri üzerinde uykuya dalmayı hiç sevmezdi, antrenmanlara devam ederdi. Evet, Atatürk sapına kadar askerdi. Fakat militarist değildi. Savaşı kabul eder fakat aramazdı. "Harpçi olamam çünkü harbin fecaatlerini herkesten iyi bilirim" derdi. Belki de bu düşüncesini davranışıyla kanıtlamak içindir ki bir devlet reisi olarak kendisine o kadar yakışan ve taşımakta o kadar haklı olduğu şanlı üniformayı giymekten çekinmişti. Ben onu ilk gördüğüm zaman dünya basınında adı artık asi general ya da çete reisi değildi. Memleket içindeki otoritesi her taraftan onaylanmış gibiydi. Birbirini izleyen İnönü Zaferi ve Çerkez Etem'in tepelenmesi onun yıldızına bir parıltı getirmişti. Aklından istifade edilir, sözü dinlenir insanların ön safına geçmişti. Dipnot Yakup Kadri Karaosmanoğlu, adı geçen eser sayfa 112. Atatürk'ün askerlikteki başarıları, stratejideki eşsizliği, savaş taktiklerindeki ustalığı ve kumanda yetenekleri konusunda çok kitap yazıldı. Bunların arasında da Ruşen Eşref'in de kitapları var. Atatürk ona kullandığı taktiğin anahtarlarını vermiştir. Çankaya'da yaptığı konuşmayı Ruşen Eşref şöyle anlatıyor. "Eski köşkün taşlığında kendisiyle karşılaştık. Zaferini yeniden kutladım. Yarı şaka yarı ciddi bir tavırla gülümseyerek, "Ben galiba en iyi şu askerliği yapıyorum. Bak buraya birader, ben muharebede iki şey keşfettim. Birincisi, askerlik tarihinde şimdiye kadar formüle edilememiştir. Daha iyi hamle etmek için iğreti çekilmeler yapmak. Biz öylece Yunan ordusuna sırt vere vere Ankara yakınlarına kadar çekildik. Ben buna bir hattı savunmak yok, yurt satını savunmak gerekir" diyordum. Yusuf İzzet Paşa, "Bak, bu hak da elden giderse hangi hakkı savunacağız?" diye soruyordu. "Savunacağımız yüzey baştan başa bütün vatan satıdır. Vatan yüzeyi en son taşına kadar düşmanla boğuşarak savunulacaktır" diye yanıt verdim. Bu formülü günlük bir emirle bütün orduya duyurdum. İşte bu benim keşfimdir, bunu bilesin. Bu benim harp tarihine bir ilavemdir. İkincisi de şu, bu düşünce bende Sakarya'da doğmuştu. Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak daha başka bir gayeye varmak için bir araçtır. Bu düşünceye dayanmayan zafer uzun ömürlü olmaz. O zafer boş bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğar. 6. Aydın'ın sonu, sayfa 91.